الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, namaz kılanın sutresi bölümü babı ile kaldığımız hadisleri bugün de ele alıp bu konuyla ilgili hadisleri bitirip inşallah haftaya yeni bir bölüme geçeceğiz. Namazda huşu bölümüyle ilgili bölüme geçeceğiz. Bugün ilk hadis-i şerifimiz Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhu kal kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ sallâ ahadukum ilâ şey'in yasturuhu minen nâsi fe erâde ahadun en yectâze beyne yedeyhi fel yedfa'hu fe in ebe fel yukâtilhu فإنما هو شيطان متفق عليه وفي رواية فإن معه القرين. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz kendisini insanlardan koruyan sutreye doğru namaz kılarken şayet birisi önünden geçmek isterse onu itsin. Eğer ısrar ederse onunla savaşsın. Çünkü o şeytandır. Bu hadis-i şerif muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Başka bir rivayette çünkü onunla birlikte karini vardır. Onunla beraber gezen karini, arkadaşı, onunla sürekli beraber olan birisi vardır. Rivayetiyle ne yapmaktadır? Başka bir rivayette de bize bu şekilde aktarılmaktadır. Yine hadis-i şerifin metnine dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, hadis-i şerifte bize anlatılmak istenen ne? Eğer birisi kendisine sutre edindiğinde, sutresiyle arasından birisi geçmek istediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Önünden geçeni itsin, engellesin, durdursun. Eğer hala ısrar ediyor ise, bu engellemenden dolayı anlamıyor ise فَلْيُقَاتِلْهُ onunla savaşsın diyor. Biraz sonra hadis-i şerif ederken buradaki o savaşma ibaresinin ne manaya geldiğini söyleyeceğiz. Yine hadisin başına döndüğümüz zaman اِذَا صَلَّ اَحَدُكُمْ اِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden birisi sutresine doğru namaz kılarken فَاَرَادَ اَحَدٌ birisi önünden geçmek isterse اَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ اَدَيْهِ sutresi ile arasından birisi geçmek isterse. Burada baktığımız zaman yine ahad kelimesi nekira olarak gelmiş. Nekira neydi? Bilinmeyen. Marife değil. Nekira olarak gelmiş. Bilinmeyen olduğu için diyoruz ki bu belirsiz olduğu için kadını da kapsar, erkeği de kapsar, önünden geçtiğinde namazı bozan kimseyi de kapsar, önünden geçtiğinde namazı bozmayan kimseyi de kapsar, insanı da kapsar. Hayvanı, diğer mahlukatı da ne yapar? Kapsar. Çünkü nekira olarak geldiği için, tekil olarak geldiği için, belirsiz olarak geldiği için cümleye kattığı mana ne? İster canlı olsun, değil mi? İster insan olsun, ister diğer mahlukattan birisi önünden geçmeye kalkarsa onun engellenmesi gerektiğini hadis-i şerif ne yapıyor bize? Burada aktarıyor. Yine daha önceki derslerimizde zikretmiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önünden kuzu namaz kıldığı esnada, değil mi? Geçmeye çalıştığında Allah Resulü Aleyhisselam onu engelliyor. Hayvanın tabii ki aklı olmadığı için ne yapıyor? Karşı tarafa geçmek için çaba sarf ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine duvarı sutre edinmiş. Göğsünü ne yapıyor? Duvara yaslıyor. Bu şekilde hayvan arkasından geçiyor. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayvan olmasına rağmen ne yapmıyor? Önünden geçmesine izin vermiyor. Aynı şekilde bugün günümüzde de değil mi? Evlerde namaz kılarken ufak çocuklar ne yapmaya çalışıyor? Önümüzden geçmeye çalışıyor. Ufak bir şey olmaz diyerek ne yapmayacağız? Önümüzden sürekli geçmesine izin vermeyeceğiz. Engelleyeceğiz. Çünkü hadisin kapsamına baktığımız zaman ufak çocuk da giriyor. Büyük insan da giriyor. Eğer çocuk geçmeye çalıştığında bunu fark eder isek elimizde ne yapacağız? Onu engellememiz gerekiyor. Diyor ki birisi namaz kıldığı esnada kendisine sutre edindiğinde önünden geçmek isterse fel yedfa'hu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bize bir şey emrediyor. Diyor ki felyedfa'hu, onu itsin. Defa'a itmek demek. Onu itsin. Buradan kasıt ne? Onu engellesin. Yani önünden sutresiyle arasından geçmesine izin vermesin. Fe'in eba, yani eğer ısrar ederse, onu engelledin, hala ne yapmaya çalışıyor? Önünden geçmeye çalışıyor. Diyor ki felyukatilhu. Normal kelime manası olarak baktığımız zaman onunla savaşsın. Onunla savaşsın diyor. Ama diyoruz ki buradaki savaşma, yani normal silahlar kullanarak artık onun kanı, canı, malı o insana helal olmuştur, onu öldürsün manasında değil. Yani birinci seferinde ne demiştik? فَلْيَدْفَعْهُ, onu itsin, engellesin. Eğer ısrar ederse, hala geçmeye çalışıyor ise daha şiddetli bir şekilde ne yapsın? Onu itsin. Yani birinci seferde engelledin, elini uzattın, hala geçmeye çalışıyorsa ikinci sefer ne yapacaksın? Biraz daha kuvvetli, biraz daha şiddetli şekilde onun geçmesini engelleyeceksin. Yine Kur'an-ı Kerim'deki ayete döndüğümüz zaman yine bu savaşma ibaresi geçen bir ayette Musa Aleyhisselam'ın kıssasında Kasas suresi 15. ayeti kerimede فَوَجَدَ ف۪يهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'dan bahsederken diyor ki iki kişiyi birbiriyle savaşırken yaktatilen. Buradaki kasıt ne? Savaşmadan kasıt. Yaktatilani. Yani o kişinin savaşmasından kasıt ne? Dövüşmesi, kavga etmesi. Diyoruz ki burada da ayet-i kerimelere dönüp baktığımız zaman yani onunla mücadele etsin, savaşsın. Buradaki kasıt ne? Silahlar kullanarak, değil mi? Karşındaki insanın canı sana, malı helal olduğu anlamına gelmiyor. Daha şiddetli bir şekilde onu engellemek manasına geliyor. Zaten yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde oruçlu bir kimseden bahsederken Allah Resulü sellem diyor ki اِنْ اَحَدٌ سَابَّهُ اَوْ قَتَلَهُ فَلْيَكُلْ اِنِّي مِرُعُنْ سَائِمٍ. Allah Resulü sellem diyor ki eğer birisi oruçlu iken birisi ona sayıp söver ise onunla اَوْ قَاتَلَهُ diyor. Onunla savaşırsa, orada buradan kasıt ne? Onunla didişirse, dalaşırsa, dövüşür ise ne yapsın diye Allah söylesem ben oruçluyum desin. Yani burada da hadis-i şerifteki evkatelehu ibaresine döndüğümüz zaman buradan neyi anlıyoruz? Birisi ona karşı sataşırsa, onunla dövüşürse. Bu hadis-i şerifte de diyoruz ki anlatılmak istenen ne? Buradaki onunla savaşsın ibaresi. Onu engellesin, şiddetli bir şekilde onu itsin. Yine hadisin ravisi olan Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhu Buhari'de geçen bir rivayette cuma günü kendisine sutre edinmiş bir şekilde namaz kılıyor. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhu bu hadis-i şerifi rivayet eden, değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den aktaran, hadisi en iyi anlayabilecek sahabelerden bir tanesi. Çünkü hadisi kendisi rivayet etmiş. Şimdi onun neyinden bahsedeceğiz? Bir fiilinden bahsedeceğiz. Cuma günü namaz kılarken kendisine sutre edinmiş genç bir çocuk önünden geçmek istiyor. Önünden geçmek isteyince Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh elini ne yapıyor? Çocuğun, gencin göğsüne koyuyor, engelliyor. Geçmesine izin vermiyor. Çocuk da sağına soluna bakıyor. Başka geçecek yer bulamıyor. Bir kez daha hamle edip yeniden önünden geçmeye çalıştığında Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh elini daha sert bir şekilde onun göğsüne vuruyor. Geçmesine ne yapmıyor? İzin vermiyor. Demek ki hadis-i şerifi nasıl anlamamız gerekiyormuş? İkinci ibareyi daha şiddetli bir şekilde elini koyarak engellemesi manasına geliyor. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. Şüphesiz ki o şeytandır diyor. Kim? Namaz kıldığın esnada sutren ile arasından geçmeye çalışan kimseyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl vasıflandırıyor? O kimseyi şeytan olarak isimlendiriyor. Tabii ki burada biz burada önünden geçen kimsenin şeytan olduğunu ne yapmıyoruz? Söylemiyoruz. Diyoruz ki yapılan bu hareket şeytanca, şeytanın yapabileceği namaz kılanın namazına zarar vermek için yapılmış bir hareket olarak değerlendiriyoruz, değil mi? Yani şu anda biz namaz kılarken birimiz önümüzden geçse bu şeytandır diyebilir miyiz? Bu geçen kimse şeytandır diyebilir miyiz? Hayır. Buradan kasıt ne? Yani bu fiil şeytanın yapabileceği, şeytanın yapmak istediği bir fiil olduğunu görüyoruz. Ve bir sonraki rivayete baktığımız zaman فَاِنَّ مَعْهُ الْقَر۪ينَ onunla beraber, yani insanla beraber karini vardır. Herkesin yanında bir neyi var arkadaşlar? Karini. Bir şeytanı var herkesin beraber. Bazı ilim ehli de bunu açıklarken şu şekilde olayı anlatıyor. Diyorlar ki herkesin yanında olan karini olan o şeytan ne yapıyor? O anda sana o insanın önünden geçmeni ne yapıyor? Nasihat ediyor. Seni buna teşvik ediyor. Niye? Çünkü o namaz kılan kimsenin namazını ifsad etmen için veyahut da ecrini azaltman için seni buraya ne yapıyor? Sevk etmeye çalışıyor. O yüzden ilim ehli bunu bu şekilde açıklıyor. Diyor ki oradaki kasıt bu yapılan hareket şeytanca bir harekettir. Şeytanın yapacağı bir harekettir. Zaten bir sonraki rivayette de her insanla birlikte karini olduğundan, herkesin yanında bir şeytanı olduğundan bahsediliyor. Bakın insana kötülüğü emreden her zaman şeytan ve aynı zamanda kötü nefsi olmuştur değil mi? Bakın iyiliği emreden de ne olmuştur? İnsana iyiliği emreden melekler ve aynı zamanda mutmain olan nefsi olmuştur. Yani eğer nefis seyyiye ise, kötü ise insanı neyi emreder? Kötülüğü emreder. Eğer nefis mutmain ne ise, mutmain bir nefis ise o zaman da o insana neyi emreder? İyiliği emreder diyoruz. Yine arkadaşlar bu hadis-i şeriften çıkarttığımız bazı faydeler var. Diyoruz ki bu hadis-i şeriften çıkarttığımız ilk fayda sutrenin vacip olmadığı. Sutrenin vacip olmadığı. Daha önceden de zikretmiştik. Cumhura göre sutrenin hükmü neydi? Sünnet. Cumhura göre sutrenin hükmü ne? Sünnet. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا صَلَّ اَحَدُكُمْ اِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ eğer sizden birisi kendine sutre edinir ise, buradan sutre edinmenin lazım olduğunu, gerekli olduğunu anlamıyoruz. Kendisine sutre edinir ise, demek ki sutre edinmeden de ne yapılabiliyor? Namaz kılıyor. Çünkü daha önceki derslerimizde ne yapmıştık? Bunu zikretmiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açık alanda namaz kılar iken kendisine sutra edinmeden, önünde hiçbir şey olmadan namaz kıldığı varitti. Diyoruz ki bunlar veyahut da emir sigasıyla gelen hadisler dahi olsa bunlar onun istihbabına, müstahap oluşuna ne yapar? Hamledilir, buraya yorulur diyoruz. Yine sutrenin faidesine işaret eden bir hadis-i şerif. Biz neden sutra ediniyorduk arkadaşlar? Yani sutra edinmemizdeki hikmet neydi?
Namaz kılarken
başka bir şeyle ne yapmayalım? Başka bir şeyle meşgul olmayalım. O yüzden bu hadis-i şeriften de neyi anlıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize neyi emrediyor? Namaz kılan kimse önümüzden geçmeye çalıştığı zaman onu engelleme izni verilmiş. Eğer bir daha dener ise daha şiddetli bir şekilde engelleme izni verilmiş ki sutre edindiğimiz şey ile aramızdan ne yapmasın kimse? Geçip bizim namazımızı bozacak veyahut da onun ecrini veyahut da huşumuzu bozacak veyahut da azaltacak şeylere sebebiyet vermesin diye bu şekilde biz sutre edinmek ile ne yapılmışız? Bize sutre edinmek sünnet kılınmış. Yine hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman namaz kılanın önünden geçmeye çalışan birinin itilmesinin, engellenmesinin vacip olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. Peki önümüzden geçen eğer bir bayan ise, kadın ise engellememiz nasıl olacak? Engelleyeceğiz mi yoksa engellemeyelim önümüzden geçsin mi? Diyoruz ki engellememiz gerekiyor. Ama bir insan elini uzatsa, önünden geçen kadını engellemek için elini uzatsa, bu namaz kılan kimse için fitneye sebebiyet ne yapabilir? Fitneye sebebiyet verebilir.
Belki vücudumuzu ileriye doğru atarak.
Diyoruz ki burada doğru olan görüş şudur. Eğer önümüzden bir bayan geçmeye çalışıyor ise, İster bu hanımımız olsun, ister annemiz olsun, ister kardeşimiz olsun veyahut da herhangi bir yerde namaz kıldığımız esnada birisi önümüzden geçmeye çalıştığında diyoruz ki sutre ile aramızdaki mesafeyi ne yaparız? Daraltırız. Yani sutreye doğru hareket ederiz ki o kadının geçmesine izin vermeyiz. O da ya sutrenin öbür tarafından veyahut da namaz kılan kimsenin arkasından geçer. Bu şekilde de ne yapmış oluruz? Önümüzden geçmeye çalışan kadını engellemiş oluruz. Yine dedik ki hadis-i şerifte önünden geçerse onu engellemesi gerekir dedik. Peki bunun bir miktarı var mı? Önünden geçme, yani neremizden geçerse engellememiz gerekiyor.
Şöyle arasında, yani namaz alnı secdeye koyacak kadar
olan mesafeden geçer ise o zaman engelleyeceğiz. Ama biz kendimize sutre edinmedik. Adam 20 metre ötemizden geçiyor. Koşup onu engelleme gibi bir ihtimalimiz yok. Ne yapacağız? Namaza kılmadan önce, namaza başlamadan önce namaz kılacağımız yere dikkat edeceğiz. İnsanların yolları alanında olmayacak. Ve kendimize sutre edineceğiz. Bir duvar olabilir, bir rahle olabilir, bir sandalye olabilir, herhangi bir şey olabilir. Ona yakın bir şekilde sutre edineceğiz ki insanlar da ne yapmasın? Namaz kıldığımız esnada bizim önümüzden geçmesin. Hadisin metnine baktığımız zaman arkadaşlar, bir kimse sutre edindiğinde önünden geçmesine izin vermesin. Değil mi? Zahir olarak manayı böyle görüyoruz. Peki hakikatte böyle mi? Sutre edinmesek, önümüzden biri geçmeye çalışsa, onu engelleyeceğiz mi, engellemeyeceğiz mi?
Engelleyeceğiz.
Diyoruz ki engelleyeceğiz. Bu hadisin metninden bu anlaşılmıyor. Ama diğer hadislere geneline baktığımız zaman, ister sutre edinelim, istersek de sutre edinmeyelim, birisi önümüzden geçmeye çalıştığı zaman, secde ettiğimiz yer ile aramızdan geçmeye çalıştığında ne yapıyoruz? Onu engellememiz gerektiği diğer genel hadislerle bakarak bunun böyle olduğunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Anlıyoruz. Yine hadis-i şeriften dedik ki birisi önünden geçmek isterse en yeçtaze ibaresi geçiyor dedik. Bu kapsama eğer birisi önümüzde oturuyor ise veyahut da birisi önümüzden ihtiyacı olan bir şeyi alıyor ise bu hadis kapsamına ne yapmaz?
Girmez.
Mesela düşünün. Önünüzde bir kitaplık var. Kendinize sutre edinmişsiniz. Oraya doğru namaz kılıyorsunuz. Şakir de geliyor. O raftan bir kitap alacak. Şakir o rafa elini uzattı bir şey almaya çalışırken onu ne yapmayacağız? Engellemeyeceğiz. Ama diyoruz ki burada yani önemli vurgulanması gereken bir şey bu. Tamam bu önümüzden geçmiş hükmünde olmuyor ama eğer bu kitabı almaya yeltenen veyahut da herhangi bir eşyayı namaz kılanın önünden almaya yeltenen kimse şuna dikkat edecek. Eğer yapacağı bu hareketle namaz kılanı meşgul edecek ise, onun dikkatini dağıtacak ise, diyoruz ki bu hareketten ne yap? Uzak dur, kaçın. Bırak namazı bitirdiği zaman ne yap? İhtiyacın olan o şeyi al. Ama sen namaz kılarken o insanın önünden bir şeye uzandığın zaman, almaya çalıştığın zaman, eğer bu insanın huşusunu, dikkatini dağıtıyor ise, o zaman bunun da hoş olmadığını söylüyoruz. Bu hadis kapsamına girmese dahi. Peki arkadaşlar şöyle bir şey düşünsek. Namaz kılıyoruz. Birisi geçmeye çalıştı. Elimizi koyduk. Israr etti. Bir daha geçmeye çalıştı. Daha şiddetli bir şekilde elimizi uzattık. Artık karşıdaki adam seninle mücadele etmeye başladı. Yani inat etti. Seninle sutren arasından geçecek. Yaptığın hareketler adamı engellemiyor. Bu durumda ne gerekiyor? Diyoruz ki bu saatten sonra bizim üzerimize düşen ne? Engellemek. Daha şiddetli bir şekilde engellemek. Eğer hala o kimse geçmeye çalışıyor ise diyoruz ki biz onu bırakırız. Önümüzden geçer. Bunun günahı kimindir? Geçen kimsenindir. Çünkü biz onunla asıl itibariyle bir sutreyi niye edindik? Bizim huşuğumuz bozulmasın. İnsanlar namaz kıldığımız esnada bizi ne yapmasın? Önümüzden geçerek rahatsız etmesin. Şimdi biz bu adam geçmeye çalışıyor. Biz onu engellemeye çalışıyoruz. Şu anda biz namaz dışı ne yapıyoruz? Bir sürü hareket yapıyorsun. Elini uzatıyorsun. Bir daha geçmeye çalışıyor. Kendini öne itiyorsun. Bir sürü hareketler yapıyorsun. Zaten asıl itibariyle sutreyi niçin edinmiştik? Huşuyu arttırması için. Huşuğumuzu bozmaması için. Bir insan bu şekilde bizle mücadele ediyor ise o zaman onun yolunu bırakırız. Önümüzden geçerse geçer. Ama diyoruz ki bunun vebali kimin üzerindedir? Geçen kimsenin üzerindedir. Yine arkadaşlar bu hadisten çıkartılacak bir faide de dedik ki namaz kılanın önünden geçmenin günahının büyük olduğundan bahsettik. Hatta bazı ilim ehli İbnül Kayyim Rahimeullah da bunların içinde olmakla birlikte diyorlar ki namaz kılanın önünden geçmek kebairdendir. Yani büyük günahlardandır. Yani bazı ilim ehli ne yapmışlar? Namaz kılanın önünden geçmeyi büyük günahlardan saydıklarını ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصَى فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ اَخْرَجَهُ أَحْمَدْ وَابْنُ مَاجَ وَصَحَّهَهُ وَابْنِ حِبَّانْ وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعْمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبْ بَلْ هُوَ حَسَنٌ. Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz namaz kılacağı vakit önüne sutra olarak bir şey koysun. Biriniz namaz kılacağı vakit önüne sutra olarak bir şey koysun. Eğer bir şey bulamaz ise bir sopa, bir değnek diksin. Şayet bunu da bulamazsa bir çizgi çizsin. Bundan sonra önünden geçen artık ona yani onun namazına zarar vermez. Bu hadisi İmam Ahmed İbn Mace tahric etmiş. İbn Hibban hadisin sahih olduğunu söylemiş. Bu hadisin muzdarip hadis olduğunu söyleyen yanılmıştır. Aksine bu hasen bir hadistir diyor kim? Kitabın müellifi Hafız İbn Hacer El Asqalani rahimehullah. اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ. Hadise baktığımız zaman, hadisin zahirine baktığımız zaman, sizden birisi namaz kıldığında, اِذَا صَلَّى, mazi bir fiilde kullanılmış değil mi? Sizden birisi namaz kılındığında, فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْهًا, kendi önüne ne yapsın, bir şey edinsin. Burada baktığımız zaman arkadaşlar, namazı bitirdikten sonra mı sutra ediniyoruz? Sizden birisi namaz kıldığında diyor. Namazı, diyoruz ki burada zahiren bakıldığında sanki namaz bittikten sonra gibi anlaşılıyor. اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ. Sizden birisi namazı kıldıktan sonra gibi anlaşılıyor ama diyoruz ki buradan kasıt ne? Sizden birisi namaz kılmak istediğinde ne yapsın? Önüne bir sutra edinsin. Yani burada önünde sutra edineceği şey ne olabilir? Herhangi bir şey olabilir. Şahıs olan, belli olan, görünen. Değil mi? Kendisine bir şey edinebilir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki fe in lem yokun diyor ki fe in lem yecid fel yansıb asa. Eğer diyor sutra edinecek bir şey bulamazsa ne yapsın diyor önüne bir çubuk, bir sopa dahi olsa onu diksin yere kendine ne yapsın bunu sutra edinsin. Hadisin devamında diyor ki fe in lem yokun fel yahuttu hattan. Eğer önüne dikecek bir sopa dahi bulamaz ise önüne ne yapsın diyor Allah Resulü Sellem? Çizgi çeksin. Önüne ne yapsın? Çizgi çeksin diye buyuruyor. Bu çizgi çekilmesiyle ilgili dönüp baktığımız zaman ilim ehli diyorlar ki enlemesine olan bir çizgi olması gerekiyor. Yani diklemesine bir çizgi değil. Enlemesine sağdan sola veya soldan sağa dolu. İmam Ahmed diyor ki normalde mihraplarda ne vardır arkadaşlar? Düz bir çizgi yoktur değil mi? Mihrabın kendisi nedir? Kavislidir. O yüzden İmam Ahmed diyor ki kimsenin eğer bir kimse namaz kılıyorsa hiçbir şey bulamadı ise kendisine diyor böyle mihraplarda olduğu gibi kavisli bir çizgi çizmesi nedir daha? Eftaldir. Ama hadisin metnine baktığımız zaman genel bir lafızla gelmektedir. Eğer bir insan önüne herhangi bir çizgi çektiği zaman hiçbir şey bulamazsa sutre edinecek. Diyoruz ki bu onun için en son yeterli olan durumdur. ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. Daha sonradan onun önünden geçilmesi o kimsenin namazına zarar vermez. Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Yani biz çizgiyi çektik. Ondan sonra sutra ile aramızdan birisi geçmesi bizim namazımıza zarar vermez mi?
Onun önünden kastı yani. O çizginin daha ilerisinde.
Buradan kastımız ne arkadaşlar? Burada hadisin metninden kasıt. Artık sutra edindiğin şeyin arkasından geçilmesi ne yapmaz? Senin namazına zarar vermez. Yoksa bu hadisin metnine baktığımız zaman şunu anlamıyoruz. Çizgiyi çektik veya sutrayı edindik. tamam bundan sonra aramızdan geçse de beni ilgilendirmiyor. Değil. Bir önceki hadis-i şerife dönüyoruz. Ne diyoruz? Birisi sutra ile aramızdan geçmeye çalıştığı zaman engellememiz gerekiyor. Eğer sutrenin öbür tarafından geçiyor ise diyoruz ki artık bu o kimsenin namazına zarar getirmez. Hadisi bitirdikten sonra Hafız İbni Hacer diyor ki kim bu hadisin muttarip hadis olduğunu iddia ediyor ise, söyleyeceğim sonra, muzdarip diyorlar Türkçe'de. Muzdarip hadis ne demek? Kim diyor bu hadisin muzdarip, yani zayıf hadis çeşitlerinden bir hadis olduğunu söylüyor ise diyor bu yanılmıştır. Doğru olan bu hadis-i şerifin hasen olduğudur. Muzdarip hadis arkadaşlar ilim ehli şu şekilde açıklıyor. Diyorlar ki bir ravinin ya da güvenirlikleri birbirine eşit birden fazla ravinin, bir veya birden fazla ravinin güvenilirlikleri birbirine eşit. Mesela ikisi de saduk, ikisi de sika, birbiriyle güvenilirlikleri eşit. Yani birini diğerinden üstün tutamadığın iki ravinin hadisin senedinde veyahut da hadisin metninde birbirine muhalif değişik rivayetlerde bulunması ve bu rivayetlerin arasında tercih yapılamadığı hadislere ne diyoruz biz? Muzdarip hadis diyoruz. Yani düşün, iki ravi var. Nasıl söyleyelim? Kapasite olarak birbiriyle eşit. Yani birini diğerine üstün tutamıyoruz. O bu iki ravi bize hadis rivayet ediyor. Birisi diyor ki bu senedinde Ahmet vardır. Öbürüsü diyor ki hayır senedinde Mehmet vardır. Biz bu ikisinin sözünü birbirine ne yapamıyoruz? Takdim edemiyoruz. Veyahut da metinle alakalı. Birisi metinde bir şey söylüyor. Bir diğeri ne yapıyor? Başka bir şey söylüyor ise, eğer biz hadislerin arasında tercih yapamıyor isek bu hadise muzdarip hadis diyoruz. Muzdarip hadislerde ne arkadaşlar? Zayıf hadisler kapsamına giriyor. Hafız İbn Hacer de burada ilim ehlinden İbn Salah rahimeullah bu hadis-i şerifin muzdarip hadis olduğunu söylüyor. Burada onun ismini vermeden ne yapıyor? Oraya atıf yapıyor. Kim diyor bunu böyle olduğunu söyler ise o kimse yanılmıştır. Aslında nedir? Bu hadis hasen hadistir. Yani sahih hadis kapsamına girmektedir. İlim ehli buradan bile fayda çıkartıyor arkadaşlar. Diyorlar ki burada isim verilmemesinin faydaları vardır. Birincisi, isim verilmediği için bizim asıl burada bizi ilgilendiren konu nedir? Hadis ile alakalı hükümdür. Hadis zayıf mıdır? Hasen midir? Biz diyor asıl itibariyle bununla ilgileniriz. Yani birilerine taş atmak gibi, birilerine laf atmak gibi ne yapıyor ilim ehli bundan? Kaçınıyor. İkinci bir faydası, İbn-i Salah'tan başkası eğer hadisi muzdarip olduğunu söylüyor ise Hafız İbn-i Hacer aynı şekilde o kimselerden ne yapmış olur? Reddiye vermiş oluyor. Yani hem isim zikretmediğinde bunu söyleyen kim var ise benim sözüm kim içindir? Bunu söyleyen herkes içindir olarak ne yapılıyor? Anlaşılmış oluyor. Yine bu hadis-i şerifte emir sigası ile geldiğini görüyoruz. Diyoruz ki buradaki emir müstahap oluşa delalet eder, farz oluşa delalet etmez. Yine hadis-i şerifin zahirine baktığımız zaman boş alanda veyahut da kapalı alanda önünden geçme korkusu olan bir yerde veyahut da olmayan bir yerde birisi önünden geçmek ister ise ne yaparız? Bunu engelleriz. Bütün hepsini kapsamaktadır. Yani namaz kılıyorsun. Odada tek başındasın. Ben sutre edinmeden odanın ortasında durayım demek ne diyoruz? Doğru değil. Hadisin metnine, zahirine baktığımız zaman genel lafızlarla gelmiş. İster önünden geçme birisinin korkusu olsun, ister olmasın, ister bir odada ol, ister bir açık alanda ol. Her ihtimalde de insanın sutre edinmesi nedir? Güzel olandır, müstahap olandır, sünnet olandır diyoruz. Yine hadis-i şerifte bize bir sıralama verilmiş. Diyoruz ki öncelikle sutrede kemale ne yaparız? Dikkat ederiz. Yani sutremizin kamil olmasına dikkat ederiz, değil mi? Önümüzde eğer bir, dedik ya, duvar varsa, bir sandalye varsa, bir masa varsa, belli olan, değil mi? Hacmi olan, insanları aramızdan geçmesini engelleyecek bir şey var ise öncelikle bunu sutre ediniriz. Eğer onu bulamaz isek ne yaparız? İkinci aşamaya geçeriz. Önümüze bir çubuk dikeriz. Eğer bunu da bulamazsak ne yaparız? Önümüze bir çizgi çekeriz. Bu da sutrenin en alt neyidir diyoruz arkadaşlar? Basamağı olduğunu söylüyoruz. Yine yere çizgi çizilmesiyle ilgili ilim ehli şu açıklamayı da yapıyor arkadaşlar. Yani burada yere çizgi çizilecek alanın yumuşak bir özelliğe sahip olması gerekiyor. Yani düşünün, toprak bir alandasınız. Önünüzde bir çizgi çektiniz değil mi? Mesela çubukla bir çizgi çektiniz. Önünüzdeki çizgi belli oluyor mu? Belli oluyor değil mi? Şimdi odada namaz kılıyorsunuz. Halıdasınız. Kendi elinizde şöyle bir çizgi çizdiniz. Hani hadiste yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Ve sonradan başka birisi geldi. Önünüzde çizdiğiniz çizgi belli oluyor mu? Olmuyor. Eğer İslam dini bize bir şeyi emrediyor ise onda muhakkak ne olması gerekiyor? Bir fayda olması gerekiyor. Değil mi ya? Yaptığımız hareketin bize bir şey sağlaması, bize bir fayda getirmesi gerekiyor. O zaman ilim ehli bunu açıklarken diyor ki, yani çizilecek yerin üzerinde çizginin ne olması gerekiyor? Görülmesi gerekiyor. Belli olması gerekiyor ki insanlar senin bunu sütre edindiğini ne yapsınlar? Anlayabilsinler diyoruz. Son hadis-i şerifimizi de alalım arkadaşlar. Bugünkü dersimizi burada bitirelim. Yine son hadis-i şerifimiz Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yakta'u salate şey'un Vedra'u mastata'tum. Ahrecehu Ebu Davud ve fi senedihi da'fun. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namazı hiçbir şey bozmaz. Namazı hiçbir şey kesmez. Gücünüz yettiğince önünüzden geçeni engelleyin. Hadise baktığımız zaman Ebu Davud'un takrir ettiğini görüyoruz. Hadisin isnadında da zayıflık olduğunu bize müellif ne yapıyor? Burada aktarıyor. La yakta'u salate şey'un. Yine burada şey kelimesi nekire olarak olumsuz cümlede kullanılmış. Ne ifade ediyor? Umum. Yani önümüzden geçen her şey ne yapmaz? Namazı bozmaz. Hadisin metninde neyi anlıyoruz? Umum, genel anlıyoruz. Peki biz daha önceki hadis-i şeriflerde sahih olan, sahih Bukhari'de, Müslim'de geçen hadis-i şeriflerde neyi ele almıştık? Önümüzden üç şey geçtiği zaman namazı batıl kılıyor demiştik. Hatırlıyor musunuz hadis-i şerifi? Birincisi siyah köpek eğer geçer ise diyoruz ki namazı bozar. Başka? Kadın. Kadın ne kadın? Yani burada hayızlı kadın demiyoruz. Bulu çağına ermiş kadın. Önümüzden geçerse namazı bozuyordu. Üçüncü olarak ne diyorduk? Eşek. Eğer eşek önümüzden geçer ise namazı bozuyordu. Diyoruz ki arkadaşlar bu hadis-i şerifin de zaten müellifin de bize belirttiği gibi hadis-i şerif ne? Zayıf hadis-i şerif olduğu için bununla ne yapmıyoruz? Amel etmiyoruz. Bizim elimizde sahih olan hadis-i şerif var. Bazı ilim ehli bu hadis-i şerifi hasenliyor. Yani hasen olduğunu zayıftan çıkartıp hasen derecesine yükselttiğini söylüyorlar. O zaman da eğer bu hadis-i şerifi sahih olarak kabul eder isek o zaman açıklamamızı ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu şekilde yapıyoruz. Diyoruz ki bu hadis-i şerif geneldir. Umum ifade eder. Bizim biraz önce Buhari'de ve Müslim'de geçen namazı bozan üç şey hadisi de nedir arkadaşlar? Husustur. Yani bu üç şey namazı bozar. Bunun dışındaki şeyler ne yapmaz? Yani bu hadis-i şerif genel manasıyla geliyor değil mi? Şöyle söyleyelim. Hiçbir şey namazı bozmaz. Öbür hadis-i şerifte üç şey namazı bozar diyoruz. Diyoruz ya. Diyoruz ki o üç şeyi bu genellemeden ne yapıyoruz? İstisna ediyoruz. O hadis-i şerifin sahih olması itibariyle. Diyoruz ki genel olarak evet önümüzden geçen hiçbir şey namazı bozmaz. Sadece o hadis-i şerifte bize zikredilen üç şey hariç. Onun dışında geçen şeyler namazı ne yapmaz? Bozmaz diyerek bu iki hadisi ne yapıyoruz? Bu şekilde cem etmiş oluyoruz. Hadisin devamında da وَدْرَعُوا مَسْتَتَعْتُمْ Gücünüz yettiği ölçüde önünüzden geçenleri ne yapın? Engelleyin. Zaten biraz önceki hadis-i şeriflerde de buna değindik. Birisi önümüzden geçmeye çalıştığı zaman hadis-i şeriflerde de bize onların engellenmesi emredilmiş. Birisi önümüzden geçmeye çalıştığı zaman onun engellenmesi gerekiyor diyoruz. Ve dersimizi burada noktalıyoruz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.